Ustam ve Ben, Elif Şafak, 16. Ayrım. Cihan başını eğdi. Kabiliyetlisin, zekan kıvrak, şayet azmedeceğine söz verirsen, iç oğlanın odalarında ders alman için uğraşırım. Sadrazamların, sancak beylerinin çıktığı okul, herkese nasip olmaz, ders alır yetişirsin. Ama misliyle emek vermen gerek, senelerce, becerebilir misin? Cihan hiç düşünmeden hevesle başını salladı. Söz veririm efendi. Kızma artık geçmişe. Kabiliyetin kuş gibi tutsak kalmış. Maziyle uğraşmaktan, ona buna kızmaktan fırsat olmamış ki çıksın. Eğer cehalet kafesinden kurtulursa kuş, özgür kalır. Gönlünce uçar, yükselir. İyi bir talebe olursan hayatın kapıları önünde açılır. Ama evvela karar vermen gerek. Öğrenmeye hazır mısın? Efendi, İnan olsun hazırım ama anlamadığım bir şey var. Ben kimim ki? Neden yardım edersin? Farz et ki biri bana yardım etmişti vaktiyle. Gördüğüm iyiliği göstermeye mecburum dedi Sinan. Doğrusu bir an bile inanmadım hayvan bakıcısı olduğuna. Anlatmadığın şeyler var kanımca. Beyaz fille yolunuz kesişmiş ama sen filbaz değilsin. Cihan titremeye başladı, sesi çıkmadı. Haydi dinlen biraz, sabah ola, hayrola. Sinan barakadan çıkarken bir damla gözyaşı düştü Cihan'ın eline, hayretle baktı. O ana kadar ağladığının bilincinde değildi. İnsan bilmeden hani adeta kendinden saklanarak hüzün duyabilir mi? Kalp ağlarken akıl farkında bile olmayabilir miydi? Zamanla Endur'un mektepleri ismini alacak olan iç oğlanı, odaları titizlikle düzenleniyordu. Yanı sıra Galatasaray'ı, Edirne Sarayı ve İbrahim Paşa Sarayı'nda acemi olan odaları mevcuttu. Buradaki öğrenciler hiç dışarı çıkmadan yatılı kalıyor, saraydaki okul için hazırlanıyordu. En parlak devşirme olanlar bu kurumlarda ders alır, devlet adamı olacak surette yetişirlerdi. Kelam, hadis, tefsir, peygamberler tarihi ve Kur'an'ın yanı sıra riyazi ilimler, hikmet, belagat, hitabet, edebiyat, coğrafya, hendese, astronomi, mantık ve Babil Kulesi'nin her katına inip çıkabilecek kadar çeşitli diller öğrenirlerdi. Ayrıca yetenek ve eğilimlerine göre tesip, ebru, şiir, musiki, cilt sanatı, oymacılık, kakmacılık, deri işlemeciliği, ok atma, güreş, cirit, kılıç kuşanma, binicilik, kuyumculuk ve hat sanatında ustalaşırlardı. Kimisi de inşaata ve mimariye yönelirdi. Hocaların hepsi erkek, bazıları hadımdı. Uzunca sopaları ve falakaları vardı. Talebelerin üzerinde kullanmaktan hiç çekinmedikleri. Koridorlar sessiz, kurallar katıydı. Öğrenciler arasında Arnavut, Yunan, Bulgar, Sırp, Boşnak, Ermeni kökenliler vardı. Türklerin, Kürtlerin, Acemlerin ve Çingenelerin oğulları devşirme olarak alınmadıklarından burada yoklardı. Sinan sayesinde ders almaya başlayan Cihan, ilk başlarda anlatılanları takip etmekte o kadar zorlandı ki, defalarca kaçış yolları aradı. Şimdiye değin tattığı hiçbir şeye benzemiyordu mektep hayatı. Madem kaçamıyordu, atılmayı bekledi. Fakat bol bol azarlansa da ve birkaç kez kızılcık sopasının tadına baksa da atılmadı. Haftalar geçti. O sene Ramazan yaz sonuna denk geldi. Günler ağırlaştı, geceler sesler ve kokularla doldu taştı. Dükkanlar geç saatlere kadar açık kalıyor, panayırlar kuruluyor, şenlikler yapılıyordu. Yeniçeriler, ulema, eşraf, tüccarlar, hatta müptelalar, gerçi ekserisinin kızıl kahve bir macun yuttuğu ve bunun midelerinde çözülmesi sayesinde açlıkla baş edebildikleri malumdu. Herkes oruç tutuyor ya da tutar gibi yapıyordu. Bayram bitti. Cihan derslerine devam etmekle birlikte endişe içindeydi. Sadrazam Lütfü Paşa'nın at meydanında olanlar yüzünden çotayı affetmediğini, diri diri derilerini yüzmek için fırsat kolladığını düşünüyordu. Oysa bilmiyordu ki o kafasında evhamlar üretirken bunca çekindiği Lütfü Paşa, memleketin en kudretli ikinci adamı, Sultan Süleyman'ın kız kardeşiyle evli saltanat damadı, çetin bir nefs sınavından geçmekteydi. Her şey Galata Kulesi yakınlarında adı çıkmış bir hanede başladı. Orada teninin renginden dolayı pembe şeker lakabıyla anılan bir fahişe, müşterilerden biriyle yatmayı reddetti. Zira adamı tanıyordu, biliyordu ki parası var, vicdanı yoktu. Kadın ters çıkınca adam onu fena halde dövdü, hıncını alamadı, bir de ağaca bağlayıp kırbaçlamaya kalktı. Ancak bu, İstanbul kerhanelerinin kadim ahlakına aykırıydı. Bir fahişeyi odada, dört duvar arasında pataklasan kimse oralı olmazdı. Ama sokaklarda, kamuya açık alanda kırbaçlamaya ahali karşıydı. Genel evdeki herkes pembe şekerin yardımına koştu. Müşteriyi tezek yağmuruna tuttular. Kafasından aşağı dışkı dolu kova boşaltıp geldiğine geleceğine pişman ettiler. Ne var ki adam kindardı. İntikam almaya and içti. Öfkeden köpürerek kadıya başvurdu, şikayetçi oldu. Kadı pezevenklerin tepkisinden korktuğundan bir orta yol bulup meseleyi sessizce kapatma yanlısıydı. Halbuki bu arada olay Vezir-i Azam Lütfü Paşa'nın kulağına gitmişti. Paşa zaten nicedir ahlaksızlığın kökünü kurutmaya niyet etmişti. Umumhaneleri hepten kapatmak maksadıyla bu izbe yerlerin sapkın sakinlerini uzaklara sürgün etmeye azmetmişti. Dövülen fahişe vakası tam da beklediği fırsattı. Bir kaltağa ceza verirken bütün kaltaklara ve yardakçılarına ders vermiş olacaktı. Kadının uzlaşmacı kararını yok saydı. Onun yerine kendi uygun gördüğü cezayı açıkladı. Fahişenin cinsel organı kesilecek, kadın bu vaziyette bir eşeğin sırtına ters bindirilecek ve kafasına öküz bağırsakları dolanmış halde sokak sokak dolaştırılacaktı. Böylece onun gibilerin sonunun ne olduğunu görmeyen kalmayacaktı. Böyle gaddar bir ceza ne duyulmuş ne görülmüştü. Vezir-i Azam'a yalakalık edenler kararından dolayı onu kutlarken, evlerde analar, bacılar, velhasıl kadınlar hoşnutsuzdu. Nitekim Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Şah Sultan, zevcinin bu kadersiz fahişeye nasıl bir ceza verdiğini öğrenince dehşete düştü. Bir dediğinin iki edilmemesine alışkın olan hatun, vezir ile konuşarak onu kararından döndürebileceğine inandı. Akşam kocasının sırtındaki giysilerden ve rütbelerden sıyrılacağı anı bekledi. Gün boyu aşçılar, yamaklar harıl harıl çalışmıştı. Güneş batarken mutfaktan enfes kokular yayılıyordu. İşkembe çorbası, sülün yahnisi, özbek pilavı ve Lütfü Paşa'nın en sevdiği tatlı olan cevizli baklava. Şah Sultan, şayet kocasının midesini memnun ederse, öfkesini de yatıştırabileceğini ummuştu. Yemek sonrası hizmetkarlar yer sofrasını kaldırdı, karı kocanın ellerini gül suyuyla yıkadı, kahveleri ikram ederek ortalıktan çekildi. Konuyu açmak için o ana kadar beklemiş olan Şah Sultan, kendi kendine mırıldanır gibi, "Şu zavallı fahişe herkesin dilinde," dedi. Vezir-i Azam hiçbir şey demedi. Duvardaki lambadan süzülen ışık hüzne boyuyordu her şeyi. "Öyle korkunç şekilde mi cezalandırılacak sahi?" diye sordu Şah Sultan. "İnsan ne ekerse onu biçer," dedi Lütfü Paşa. "Ama haddinden sert bir ceza değil mi?" "Sert mi?" dedi vezir. "Yo, gayet münasip." "Sende hiç merhamet yok bey," diye sordu hatun. Sesi titredi. "Merhamet hak edene gösterilir." Şah Sultan hızla ayağa kalktı. Sadece onun söylemeye cüret edebileceği sözler döküldü ağzından. "Bu gece yatağıma gelme, yarın ve ertesi gecelerde." Lütfü Paşa'nın denize attı, bu izdivaç başa belaydı. Ona gıpta edenler enayilik ediyordu. Padişahın kız kardeşiyle evli olmak ne zordu, hatta lanetti. Şah Sultan'ı eş alabilmek için kaç senelik hayat arkadaşından, çocuklarının anasından boşanmak zorunda kalmıştı. Zira padişahın bacısı kimsenin üstüne kuma gitmezdi. Buna mukabil herhangi bir şükran emaresi görmüş müydü? Aksine, karısı yaptığı her şeye dudak büküyor, onu her daim aşağılıyordu. Hizmetkarların yanında bile, Vezir-i Azam ağzını açtığınca bunca zaman içinde birikmiş bütün hırsı dile geldi bir anda. "Hiçbir vakit düşkün olmadım zaten sizin yatağınıza." "Bu nedensizlik?" diye bağırdı Şah Sultan. "Sen kimsin ki? Ağabeyim Sultan Hazretlerinin kulusun." Lütfü Paşa sakalını çekiştirerek birkaç tel kopardı. Şayet cezadan vazgeçmeyip o kadıncağıza ızdırap çektirdiğini işitirsem, yemin ediyorum seni kocalıktan azlederim. Şah Sultan bunu söyledikten sonra öfkeden köpüren kocasını yalnız bırakarak hışımla odadan çıktı. Esasında birçokları gibi Şah Sultan da Vezir-i Azam'ın mahkumu son anda affetmesini bekliyordu. Böyle yaparak Lütfü Paşa bir taşla iki kuş vurmuş olacaktı. Hem kerhane ehlinin yüreklerine korku salacak hem merhamet göstererek ahaliden hürmet toplayacaktı. Ancak tam tersi oldu. Serin bir sabah mahkumun cezası önce ilan sonra infaz edildi. Fahişe sokaklarda yuhalanarak dolaştırıldı. Aynı günün akşamı kadın kan kaybından öldü. Bunu duyan Şah Sultan küplere bindi. Lütfü Paşa eve geldiğinde zevcesini bir barut fıçısı gibi onu bekler vaziyette buldu. Ayıptır bu yaptığın dedi Şah Sultan. Hizmetkarların duvarlar arkasından dinlediklerini bile bile taş kalpli bir adamsın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. İnsan kocasıyla böyle konuşmaz. Sen kendine koca mı diyorsun? Kudreti ancak bahtsız kadınlara yeten adamdan koca mı olur? Kendinden geçen paşa karısını çini kaplı duvara doğru itti ve bir tokat attı. Senin gibi iblisle evli kalamam diye bağırdı Şah Sultan ağlayarak. Ve öyle ağır laflar saydırdı ki ertesi gün en kıdemli dedikoducular ve kemdiller bile utançlarından tekrarlayamadı duyduklarını. Hiddetten ne yaptığını bilmeyen Lütfü Paşa bir koşu gitti, bir topuz getirdi. Bununla eşinin üstüne yürüdü. Anında ev ahalisi odaya daldı. Önde siyah bir hadım ağa, peşinde halayıklar, köleler, bulaşıkçılar, aşçıbaşı ve yamaklar hep beraber Şah Sultan'a yardıma koştular. El birliğiyle paşanın ellerini ağzını bağlayıp hanımefendinin müsaadesiyle bir güzel patakladılar. Sultan Süleyman başvezirinin kız kardeşini topuzla dövmeye kalktığını duyunca öfkeden çılgına döndü. Bu Lütfü Paşa'nın sonu oldu. Öyle çarçabuk mevkiinden indirildi ve tüm malı mülkü elinden alınarak Dimetoka'ya sürgün edildi ki kimseyle vedalaşmaya vakti olmadı. Hayvanat bahçesinde Cihan bütün bunları hayretler içinde dinledi. Nasıl da tepe taklak olabiliyordu hayat ve ne fena düşebiliyordu en tepelere yükselenler bile. Sanki sultan olsun, seyis olsun herkes için iki kavis vardı hayatta. Kendi amellerimiz ve kelamlarımızla yukarı çıkarken, yine kendi amellerimiz ve kelamlarımızla aşağı doğru yuvarlanıyorduk. Bunları düşünerek iç olan odalarından hayvanat bahçesine dönüyordu. Filin kaldığı ahıra yaklaşınca aralık duran kapıdan bir öksürük sesi işitti. Tepeden tırnağa ürperdi. Ayaklarını sürüyerek tedirgin bir eda ile yaklaştı. Omuzları bir ağırlığın altında ezilmişçesine büküldü. Kapıdan içeri daldığında korktuğu başına geldi. Kaptan Garrett'ı kendisini beklerken buldu. ''Bak sen, kimler gelmiş?'' dedi deli bozuk reis. ''Ne o? Şaşırmış bir halin var. Deryadan döndüm. Uzun bir seferden. Neler geldi başımıza. Geberiyorduk az kalsın. Geleyim de bir bakayım benim küçük hırsız ne alemde?'' dedim. ''Özlemiştir beni herhalde.'' Cihan, sesi korkusunu ele verir diye bir şey demedi. Adamın nefesindeki iç kokusunu alabiliyordu. Kaptan gözlerini kıstı. ''Konuşsana ulan, dilin mi tutuldu? Hayalet görmüş gibisin. Ben seni vebada öldü bilirdim de.'' dedi Cihan. ''Tam 10 adamıma hastalık aldı. 8'i çatışmada gitti. Ama veba sakalımın teline değmedi. Niye sordun? Sevinmedin mi gördüğüne?'' ''Tabii ki sevindim.'' diye kekeledi Cihan. ''Kaç zamandır buradasın? Hadi göster ne çaldın? İşittim ki sultanın kızı seni kollarmış, sohbet edermişsiniz. Aferin, gözüme girdin vallahi.'' Cihan irkildi, kimden duymuştu acaba bahçedeki buluşmaları? Etraf casus doluydu. ''Efendi, fazla şey çalamadım, kolay değil. Her yerde muhafız var. Bir iki ufak tefek alabildim sadece. Oyun oynama beter ederim.'' dedi deli bozuk reisin sesi yükseldi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Azemin üstünde yara izi daha belirgindi şimdi. Cihan çarnaçar gidip zulasında sakladıklarını getirdi. Venedik sefirinden yürüttüğü safir broşa derhal el koydu kaptan. Geri kalanını küçümseyerek baktı. ''Bu mu lan? Topu topu bu kadar mı? Sen beni aptal mı sandın? dünkü çocuk muyum ben? Vallahi billahi doğru söy. Hızla atıldı adam, hançerin çıkardığı gibi Cihan'ın boğazına dayadı. Bana bak, yalancıları sevmem. Bana ihanet edeni hiç sevmem. Bir şey söyle yoksa derini yüzerim. Hançerin sivri ucu etine batarken Cihan yutkundu. Efendi dur, haberlerim var. Sermimar ile çalışmaya başladım. Yani? Sultan için camiler yapacağız. Çok para var, hem de çok. Metal bir parça gevşedi. Kaptan Gerrit oğlana ilk defa görüyormuşçasına baktı. Öt bakalım. Demem o ki padişah bu işe çok önem verir. Efendi bir düşün. Bu sultan taşa, tahtaya, mücevherden bile fazla öder. Bir an durakladı kaptan. İyi tamam diye homurdandı. Saraydan çalamadın, inşaattan araklı o zaman. Bana bak, bu son şansın. Tamam efendi. Gemide tayfaların elinden seni ben kurtardım. İyiliğimi söke söke geri alırım. Yemin billah bu sefer kurtaracağım. Sinan'ın inşaatlarında yolumu bulurum gayrı. Az buçuk zaman ver. Hele bir güvensin sermimar bana, dedi Cihan ve işin kötüsü o an söylediklerine kendi de inandı. Bir bela musallat oldu memlekete. Su toplayan kabarcıklar, kusma, ateş, ölüm. İblisin tükürüğü diyorlardı o kızıl beneklere. Birkaç günde götürüyordu insanı. Niceleri telef oldu. Ölenler arasında Süleyman ile Hürrem'in göz bebeği, Manisa Sarayı'ndaki 22 yaşındaki oğulları Şehzade Mehmet de vardı. Perişandı sultan. Sırtında kaba çuhadan kıyafetlerle inzivaya çekildi. Kendini ibadete verdi. İstanbul'da onunla birlikte mateme girdi. Lambalar kısıldı, sesler alçaldı. Dükkanlar erkenden kapandı. Katolikler ergenlik ayinlerini, Yahudiler bar mitzvalarını, Müslümanlar sünnetlerini erteledi. Kimse evlenmedi o ay. Çöp çatanlar gayesiz, düğünlerden geçinen çalgıcılar ekmeksiz kaldı. Keder uyandırılmaması gereken bir bebekmiş gibi sessizce geçti balıkçı tekneleri saray burnundan. Kahvehanelerde meddahların, hanlarda ozanların, sokaklarda bezirganların, namelerle yatıp namelerle kalkan aşıkların sesleri kesildi. Sessizliğe halel getiren tek şey dinmeyen yağmurdu. Gören semanın gözyaşı döktüğünü sanırdı. İşte böyle bir günde sultan ilk defa beyaz fili ziyaret etti. Yanakları çökük, benzi sarı, omuzları düşüktü. Cihan'ın at meydanında selamladığı heybetli adamdan o kadar farklıydı ki arkasında muhafızlar olması onu neredeyse tanıyamayacaktı. Apar topar eğildi. Bildim seni, hatırladım dedi Sultan Süleyman. O berbat günün hatırasıyla yanakları kızardı Cihan'ın. Omzun nasıl oldu? İyileşti hünkârım. Bana şu mahluktan bahset. Ne yer ne içer, huyları nasıldır? Cihan sultanın ihtiyacının bilgiden ziyade kederini unutturacak bir avuntu olduğunu hissetti. Başladı gelişi güzel anlatmaya. Çotanın çamuru, suyu, yemeği ne kadar sevdiğinden bahsetti. Hortumun önemini anlattı. Erkeklerin aksine dişiler 20 yaşlarına gelince büyümeleri duruyordu. Oysa bir erkek filin boyu 6 arşını, ağırlığı 120 kantarı aşabiliyordu. İnsanlar nasıl sağ ve sol ellerini daha iyi kullanıyorlarsa, filler de sağ ve sol dişlerini tercih ediyorlardı. Çota solaktı. Ne ihtişamlı hayvan ama kuyruğu pek uyduruk diye mırıldandı padişah, kendi kendine konuşur gibi. Allah bize kudretlilerin bile zayıf yanları olduğunu hatırlatmak istemiş. Ne diyeceğini bilemedi Cihan. Neyse ki sultan bir yorum beklemeden devam etti. Sermimarın dediğine göre fil inşaatlarda faydalı olurmuş. Evet efendim, çalışkandır çota. O halde hazır ol, yakında mahluku tekrar işe koşacaksın. Sultanın ne demek istediğini sonradan anlayacaktı Cihan. Padişah, vefat eden oğlu için bir cami yükseltmesini buyurmuştu Sinan'a. Bugünden yarına ne olacağı belirsiz bu gölgeler aleminde, Şehzadenin hatırası yekpare mermerle sabitlenecekti. 16. ayrımın sonu sayfa 155, devamı 17. ayrımda.